Ayrım 8.
Şamatacı topluluk onu görünce sustu. Rosetta'nın gelişi ilk anda bir şaşkınlık yaratmıştı. Alboraya Kilisesi'nde ayinin tam ortasında bir Arap'ın çıka gelmesiyle birdi bu geliş. Bu aç tavuk burada ne arıyordu? Rosetta fabrikadan tanıdığı bir iki kıza selam verdi. Onlar ise onu küçümseyerek alaycı bir tavırla dudak büktüler. Şaşkınlıkları geçen diğerleri ise sanki bir şey olmamış gibi konuşmalarına devam ettiler. Susarak ona bir paye vermek istemiyorlardı. Rosetta çeşmenin basamaklarını inerek testisini doldurdu. Doğrulurken başını duvarın üzerinden uzatarak bütün ovayı gözleriyle taradı. ''Bak, bak bakalım, sanki gelecek de.'' Bunu söyleyen Pimento'nun yeğeni esmer bir kızdı. Daha doğrusu Pepeta'nın kız kardeşlerinden birinin kızıydı. Heyecanlı ve kibirli bir yapısı vardı. Kendi mülkü olan geniş toprakları ekip biçen bir çiftçinin tek kızı olarak burnu havadaydı. Evet, istediği kadar bakabilirdi. Gelmeyecekti. Diğerleri kimi beklediğini bilmiyorlar mıydı? Sözlüsünü, Tomba amcanın torununu, birbirlerine nasıl da yakışıyorlardı. Ve 30 kadar acımasız ağız gülmekten katılıyordu. Bu sözü komik bulmalarından değildi. Nefret edilen Batist'in kızını incitmek istiyorlardı. Çoban kızı, ilahi çoban kızı. Rosetta kayıtsızca omuzlarını silkti. Bunu zaten bekliyordu. Ayrıca fabrikada yaptıkları bunca şakadan sonra vurdum duymaz olmuştu. Testiyi yüklenip basamakları çıktı. Fakat son basamakta Pimento'nun şımarık yeğeninin sesini duyunca durdu. Bu iğrenç böcek nasıl da insanı tahrik ediyordu. Tomba amcanın torunuyla evlenemeyeceğini söylüyordu. O açlıktan nefesi kokan bir bahtsız olabilirdi. Ama hırsızlardan oluşan bir aileye damat olmayacak kadar da şerefliydi. Rosetta neredeyse testiyi atıyordu. Bu söz onu can evinden vurmuştu. Yüzü kıpkırmızı oldu. Bütün kanı beynine sıçradı. Daha sonra benzi bir cesedinki kadar bembeyaz oldu. Hırsız olan kimmiş? Kim dedin? Oradakilerin gülüşmelerine yol açan titrek bir sesle sordu. Kim mi? Babası, eniştesi, Pimento bunu daha iyi biliyordu. Kopana meyhanesinde başka bir şey konuşulmuyordu. Geçmişlerinin gizli kalacağını mı sanıyorlardı? Köylerini terk etmiş olmalarının nedeni adlarının kötüye çıkmasıydı. İşte bu yüzden kendilerinin olmayan bir şeye sahiplenmek için ta buralara kadar gelmişlerdi. Hatta Senyor Batist'in bazı kötü işlere bulaştığı için hapiste yattığı bile söyleniyordu. Uzun dilli kadın bu şekilde evde ve bostanlarda duyduğu ne varsa hepsini söylemeyi sürdürdü. Bunlar Copa'nın meyhanesindeki reziller tarafından uydurulan yalanlardı. Batist ile yüz yüze gelmeye cesaret edemediğinden onu başka bir yolla alt etmek isteyen Pimento'nun ortaya attığı iftiralardı. Babasının sert yapısı birdenbire Rosetta'da patlak verdi. Öfkeden gözlerini kan bürümüştü. Elleri titriyordu. Elinden bıraktığı testi yerde paramparça olurken yakındaki birkaç kızı ıslattı. Kızlar ona bir ağızdan hayvan diyerek çıkıştılar. Ama bu onun umurundaydı sanki. Sen benim babama nasıl hırsız dersin diye kükreyerek küstah kıza doğru ilerledi. Bir daha söyle de suratını dağıtayım. Fakat bu dediğinin gerçekleşmesi için esmer kızın bir daha söylemesi gerekmedi. Ağzını açmasıyla Rosetta'nın yumruğunu sırtında yemesi bir oldu. Rosetta bir yandan da tırnaklarını kızın saçlarına geçiriyordu. O da acının verdiği güçle Rosetta'nın sarı saçlarına yapıştı. Saç saça baş başa birbirlerine girdiler. Tokalar fırlıyor, saç örgüleri çözülüyordu. Uzun ve gür saçlar savaş bayraklarını andırıyorlardı. Ama muzaffer bir şekilde rüzgarda dalgalanacakları yerde toz toprak içinde birbirlerine karışıyor ve sahiplerinin elinden çekmedikleri kalmıyordu. Fakat Rosetta daha güçlü, daha yırtıcıydı. Saçlarını rakibinin elinden kurtarmasını bildi ve görünüşe göre onu yerde sürükleyerek eşek sudan gelinceye kadar bir güzel döveceğe benziyordu. Serbest eliyle ayakkabısının tekini çıkarmaya hazırlanıyordu ki o anda olaylar hiç umulmadık bir yönde son derecede zalimce gelişmeye başladı. Ailelerinin beslediği tüm nefreti yüreklerinde duyan kızlar küfürlerle Batist'in kızının üzerine hep birlikte çullandılar. Hırsız, hırsız! Rosetta öfkeli kollar arasında kayboldu. Yüzü gözü tırmık içinde kalmıştı. Yediği o kadar darbeye rağmen yere düşmemişti. Çünkü düşmanları onu her yönden çekiyor ve düşmesine engel oluyorlardı. Fakat bir oraya bir buraya itelenip kakılırken sonunda havuzun kaygan basamaklarından aşağıya tepe taklak yuvarlandı ve düşerken alnını basamakların kenarına çarptı. Kan, Sanki kuşlarla dolu bir ağaca taş atılmıştı. Kızlar testileri başlarında bir anda çil yavrusu gibi dağıldılar. Az sonra çeşmenin civarında saçı başı dağılmış, etekliği yırtılmış, yüzü gözü kan ve toz içinde eve doğru ağlayarak yürüyen zavallı Rosetta'dan başka kimse kalmamıştı. Onu bu halde eve girerken gören annesi bir çığlık attı. Olup biteni öğrenince feryadı öyle bir bastı ki sormayın. Bu insanlar Yahudilerden beterdiler. Tanrım, Tanrım, Hristiyanların topraklarında böyle bir suçun işlenmesi mümkün müydü? Buna yaşamak denmezdi. Erkeklerin zavallı Batistile uğraşıp peşine düşmeleri ve mahkemede iftiralar atarak ceza verdirmeleri yetmezmiş gibi, şimdi de kızlar biricik Rosetta'sını rahat bırakmıyorlardı. Zavallının bari bir günahı olsaydı, iyi ama bütün bunlar neden oluyordu? Hiç kimseyle uğraşmadan, Tanrı'nın buyurduğu gibi çalışarak yaşamak istiyorlardı da o yüzden. Batist kızını görünce sapsarı oldu. Yola doğru bir iki adım attı ve sazlıkların ardından çatısı gözüken Pimento'nun kulübesine baktı. Fakat sonra durdu ve sonunda kızına hafiften çıkışmaya başladı. Bu ona bir ders olur da bir daha bostanlarda dolaşmaya çıkmazdı. Onlar diğerleriyle sürtüşmekten kaçınmalıydılar. Birbirlerine kenetlenerek dayanışma içinde bir arada yaşamalı ve hayatları demek olan bu topraklardan çıkmamalıydılar. Eğer komşuları mutlaka bir bela arıyorlarsa kendilerini nerede bulacaklarını pekala biliyorlardı. 6. Bostanlarda yaşayanlar sabahları ve öğleden sonraları deniz yönüne giden yol üzerindeki Kadena değirmeninin önünden geçecek olduklarında arı kovanından gelen uğultuya benzer bir ses duyarlardı. Yolun genişlemesiyle değirmen önünde oluşan küçük meydanı kavak ağaçları sık ve kalın bir perde gibi örtüyordu. Kiremitleri eski, duvarları çatlamış, siyah pencereleri kırık değirmen iki kalın destekle sulama kanalı üzerine oturtulmuştu. Su bu iki destek arasından çağlayan halinde akardı. Ağaçlar arasından duyulan hafif ve tek düze uğultu kavakların gizlediği bir kulübede faaliyet gösteren Don Joaquin'in okulundan geliyordu. Bir ilim yuvası elbette saray yavrusu gibi bir yerde eğitim yapacak değildi ama buradan daha berbat bir yerde düşünülemezdi. Işığın sadece kapıdan ve çatının yarıklarından girdiği köhne bir kulübeydi burası. Duvarlarının eskiden beyaz badanalı olup olmadığı tartışılabilirdi. Öğretmenin karısı şişko bir kadındı. Bütün günü hasır iskemlesinde oturup kocasının öğrencilere anlattıklarını hayran hayran dinleyerek geçirirdi. Öğrenciler derme çatma birkaç sırada oturmak zorundaydılar. Üzerlerinde alfabe yazılı, kirden lime lime olmuş, kenarları parçalanmış üç karton duvara çiğnenmiş hamurla tutturulmuştu. Okulun bitişiğindeki odada ise görünüşlerine bakılırsa İspanya'nın yarısını dolaşmışa benzeyen eski püskü aşınmış birkaç parça mobilya bulunurdu. Bu kulübede yeni olan tek şey öğretmenin değnek olarak kullanmak üzere kapının arkasında bulundurduğu uzunca bir kamıştı ve bu küçük vahşilerin tıraşlı kalın kafalarında sık sık paralandığından tabiat tarafından cömertçe sunulmakta oluşu büyük bir nimetti. İki günde bir yakındaki sazlıktan bir yenisini getirmek gerekiyordu. Okuldaki kitap sayısı üçü geçmezdi. Bir tane ilk okuma kitabı hepsine yetiyordu. Fazlasına ne gerek vardı? Bu ilim yuvasında Araplardan kalma bir yöntem uygulanıyordu. Bütün yapılan gerekli bilgileri yüksek sesle tekrarlayarak yumurcakların kalın kafalarına sokmaktı. Sabahtan akşama kadar süren sıkıcı tek düze bir ezberleme eski kulübeden dışarı doğru yayılırken civardaki kuşları bile güldürürdü. Babamız sen göklerdesin. Azize Meryem, 2 kere 2, 4. Çocuklardan fellik fellik kaçan serçeler, keten kuşları ve tarla kuşları onları gruplar halinde patikalarda gördüklerinde yakındaki dallara büyük bir güven içinde tünüyorlardı ve hatta kulübenin kapısı önünde zıplayarak dolaşıyorlar ve kamış tehdidi altında kafese kapatılmış can düşmanlarının kıpırdamadan her sözü bir teviye, berbat bir sesle tekrar ederken kendilerini göz ucuyla seyretmeye mahkum olduklarını görünce gürültülü cıvıltılarla onlarla alay ediyorlardı. Bazen koro susuyor ve Don Joaquin'in ilim ve irfan saçan gür sesi duyuluyordu. Tanrı'nın 10 emri nelerdir? 2 kere 7 kaç eder? Öğrencilerin cevaplarından pek seyrek olarak memnun oluyordu. Hepiniz birer hayvansınız. Anlattıklarım bir kulağınızdan giriyor, diğerinden çıkıyor. Görgülü birer insan olasınız diye sizlere şehirdeki bir kolejin öğretmeni gibi davrandığım halde faydası yok. Armut dalının dibine düşer demişler. Kısacası hepiniz huylarınızı sizler gibi birer hayvan olan babalarınızdan almışsınız. Benim hakkım olan iki meteliği, çiftçiler öğretmenin maaşına katkıda bulunmaktadırlar. Vermemek için cumartesi günleri 1000 dereden su getiren ama meyhanede içki içmek için her zaman para bulan hayvanlara çekmişsiniz. Sınıfın içinde öfkeli öfkeli dolaşıyor ve özellikle cumartesi günleri velilerin gösterdikleri ihmalden söz ederken burnundan soluyordu. Giyiniş tarzından ötürü iki parçaya ayrılmış gibi görünüyordu. Belinden aşağısında fitilli kadifeden aşınmış bir pantolon ve her zaman çamurlu, dibi delinmiş bir sandalet görülürdü. Nasırlı, kaba ellerinin çatlaklarında kulübenin karşısındaki küçük sebze bahçesinin toprağını bulmak mümkündü. Tenceresini dolduran yiyeceği çoğu kez bu bahçeden sağlardı. Fakat belinden yukarısı tam beyefendilere göreydi ve kendisinin deyimiyle eğitimin saygıdeğer bir neferi olduğunu gösteriyordu. Kıyafetinin üst kısmı onu tüm bostan halkından üstün kılıyordu. Kirli bir göğüslük üzerinde cırlak renkli bir kravat, kırmızı ve ablak suratını ikiye ayıran gür bıyıklar ve parlak muşamba siperlikli mavi bir şapka. Hareketli yaşantısında birçok işe girip çıkmış olduğunu gösteren hatıralardı. Giyinişi sefaletini bir parça olsun örtüyordu. Özellikle kravatı, civarda kimsenin sahip olamayacağı bu süs eşyası ona diğerleri arasında bir üstünlük sağlayan altın post. 1429 yılında İspanya'da tesis edilen bir silahşörlük rütbesi, nişanı gibiydi. Her ne kadar açlıktan nefesi kokuyorsa da bostanlarda yaşayanlar Don Joaquin'e saygı duyarlardı. Bütün dünyayı dolaşmış olan bu adamın görmediği yer kalmamıştı. Hayatının bir döneminde demiryolu memuru olarak çalışmış, bir sürede İspanya'nın en ücra köşelerinde vergi tahsildarlığı yapmıştı ve hatta Küba'da sivil muhafız, bir tür jandarma olarak görev yaptığı bile söylenirdi. Uzun lafın kısası, hiçbir işte dikiş tutturamamış önemli biriydi. Don Joaquin diyordu şişko karısı, ne günlere kaldık. Biz gün görmüş, iyi bir aileden gelmemize rağmen fakirlik bizi buralara sürükledi. Fakat her şeye rağmen para içinde yüzdüğümüz zamanlar az olmadı. Çiftçilerin hanımları, cumartesi ödenekleri akıllarına gelmediği zamanlar eğitimli biri olan Don Joaquin'e saygı duyarlardı. Bununla birlikte onun pazar günleri kilise korosunda şarkı söylerken giydiği yeşil renkli kısa ceketiyle alay etmekten de geri kalmazlardı. Sefalet'in dünyanın bu köşesine attığı bilimin bugün görmüş emekçisi olağan dışı durumlarda köyün muhtarına yardımcı olduğu gibi aynı zamanda kulübelerde mucizevi sonuçlar doğuran ve reçetesini sadece kendisinin bildiği ilaçları bir takım otları kaynatmak suretiyle hazırlardı. Köylülerin dediği gibi bu herifin anlamadığı şey yoktu. Tatil günlerinde kuşları taşlayan, ağaçlardan meyve çalan ve bostanların patikalarında köpekleri kovalayan, 5 ila 10 yaşları arasındaki yumurcaklara değnek zoruyla okumayı öğreten bu adamın, işine son verilerek karnını zar zor doyuran bu okuldan sepetleneceği gibi bir korkusu da yoktu. Hayatını nerede olsa kazanırdı. Öğretmen nereli olabilirdi? Bütün ev hanımları bunu biliyorlardı. Çok uzaklardan, abalıların, İspanyolcası churro, genellikle komşu Aragon bölgesinden gelen fakir insanlar için kullanılır. Memleketinden gelmişti. Bundan daha fazla bir açıklama beklemek yersizdi. Bostanlardaki coğrafya bilgisi bu kadardı. Valencia lehçesini konuşmayan herkes abalların diyarından gelirdi. Öğrencileriyle anlaşabilmek ve onlara Kastilya dilini, İspanya'nın resmi dili bildiğimiz İspanyolca öğretmek için Don Joaquin'in çekmediği kalmıyordu. İçlerinde öğretmenin ne dediğini hala anlayamayanlar bile vardı. Gözlerini fal taşı gibi açarak enselerini kaşırlarken evlerinde hiç işitmedikleri bu kelimelerin ne anlama geldiğini bulmak için bir hayli düşünürlerdi. Ah beyefendinin çektiklerini bir bilseniz, eşi hep böyle konuşurdu. Kendisi ona hürmette kusur etmeyenlerin başında gelirdi. Kadın kocasının zarafetine, kibarlığına ve güzel konuşmasına hayrandı. Öğrencilerinin yanlış telaffuz ettiği her kelimede aslında doğru söyledikleri bir tane bile yoktu. Oflayıp pufluyor ve kızgınlıkla ellerini neredeyse kulübenin isli, kurumlu tavanına değdirecek kadar kaldırıyordu. Adam öğrencileriyle konuşurken kullandığı ince ve seçkin dille hep gurur duyardı. Bu mütevazı kulübeyi diyordu daracık sıralarda değnek korkusundan kıpırdamadan sıkış sıkış oturan 30 kadar haylaza. İnceliğin seçkin eğitimin bir mabedi olarak görmelisiniz. Mabet mi dedim? Daha doğrusu burası bostanlardaki barbarlığın karanlık gölgelerini aydınlatan bir meşaledir. Düşünün bir kere, ben olmasaydım sizler ne olurdunuz? Tabii ki birer hayvan. Bu kelimeyi kullandığım için beni bağışlayınız. Ama gerçek bu. Babalarınız gibi birer hayvan olurdunuz. Babalarınıza da hakaret etmek gibi bir niyetim yok. Fakat Tanrı'nın yardımıyla sizler buradan her yerde örnek şekilde davranmasını bilen mükemmel birer insan olarak çıkacaksınız. Benim gibi bir öğretmeniniz olduğu için çok şanslısınız. Öyle değil mi? Çocuklar yanındakiyle kafa kafaya çarpışma pahasına başlarını sallayarak onaylarken, kocasının kullandığı mabet ve meşale kelimelerinden etkilenen karısı, adama hayranlık dolu bir bakış fırlatabilmek için oturduğu sandalyede arkasına yaslanıyordu. Öğretmen kirli pasaklı, çıplak ayaklı 7 yaşındaki bu sümüklülere hitap ederken, insanı hayretler içinde bırakacak kadar kibar ve ince bir dil kullanıyordu. ''Haydi Bay Yopis, kalkınız lütfen.'' Kısa pantolonunu tek bir askının tuttuğu 7 yaşında ele avuca sığmaz bir afacan olan Bay Yopis, bir gözü ürkütücü değnekte olduğu halde oturduğu sırada ayağa kalkıyordu. ''Görüyorum ki bir süredir burnunuzu karıştırarak hap yapıyorsunuz. Bu çok kötü bir alışkanlık Bay Yopis. Öğretmeninizin sözlerini yabana atmayın. Çalışkan bir öğrenci olduğunuz ve kerat cetvelini ezbere bildiğiniz için bu seferlik sizi cezalandırmıyorum. Fakat görgü kuralları olmadıkça bilgi bir işe yaramaz. Bunu aklınızdan çıkarmayın Bay Yopis.'' Burnundan hap çıkaran yaramaz dayak yemeden sadece bir ikazla kurtulduğu için gayet memnun. Öğretmeninin sözlerini başını sallayarak onaylıyordu. Yanında oturan sınıfın irilerinden bir başka haylaz onu böyle ayakta görünce eski bir hesabı kapatmak istemiş olmalı ki çocuğa sinsice bir çimdik attı. ''Ay ay öğretmenim!'' diye bağırdı çocuk. ''Bu bilgir suratlı beni çimdikledi.'' Bir başka şey daha o anda Don Joaquin'i çileden çıkaramazdı. En çok sinirlendiği şey çocukların birbirlerini babalarının lakaplarıyla çağırmalarıydı. Bütün bu lakaplar yetmezmiş gibi bir de yenilerini buluyorlardı. ''Bilgir suratlı da kim oluyor? Bay Peris mi demek istiyorsunuz yoksa? Tanrım ne biçim bir konuşma tarzı bu? Sanki burası bir meyhane. Üstelik bir de yanlış söylüyorsunuz. Hiç olmazsa beygir suratlı deyiniz. Bu hayvanlara bir şeyler öğretmek insanın ömrünü törpülüyor. Sizi yontulmamışlar sizi.'' Burnundan soluyarak değneğe uzanıyor ve çocuklardan birine çimdik attı, ötekine de kelimeyi yanlış söylediği için ses çıkartıcı darbeler indiriyordu. İndirilen değnekler tam yerini bulamadığından diğer çocuklar eğilip büzüşüyorlar ve başlarını birbirlerinin arkasına saklayarak değnekten kurtulmaya çalışıyorlardı. Bu olay kapandıktan sonra ezber dersi kaldığı yerden devam ediyor ve ağaçların yaprakları arasından süzülerek gelen tek düze uğultu yeniden duyuluyordu. Bazen uzaklardan hüzünlü çıngırak sesleri geldiğinde bütün sınıf sevinçten yerinde duramazdı. Bu Tomba amcanın yaklaşmakta olan sürüsüydü. İhtiyar sürüsüyle geldiğinde 1-2 saatlik bir ara verileceğini herkes bilirdi. Öğretmen gevezelikte çobandan aşağı kalmazdı. İkisi de sonu gelmez bir sohbete koyulduklarında öğrenciler onları yakından duyabilmek için sıraları terk ederler ya da sessizce sınıftan çıkarak yakındaki yamaçlarda otlamakta olan koyunlarla oynarlardı. Don Joaquin ihtiyara büyük bir sempati beslerdi. Dünyayı gezip görmüştü. Kastilya dilini konuşabilme ayrıcalığına sahipti. Bitki tababetinden anlıyordu ve üstelik kendi müşterilerini elinden almak gibi bir niyeti de olmadığından bostanlarda dostluk kurabileceği tek kişiydi. Ortaya çıkışı hep aynı şekilde olurdu. İlkin okulun kapısına kadar gelen koyunlar kafalarını uzatarak içeride ne var ne yok diye bakarlar ve burada ilimden başka otlanacak bir şey olmadığını, bunun da işe yaramadığını görünce burunlarını kıvırarak geri çekilirlerdi. Daha sonra avucunun içi kadar iyi bildiği bu topraklarda güvenle yürüyen ama nuru sönmek üzere olan gözlerinin tek yardımcısı değneği öne doğru uzatan Tomba amca görünürdü. Öğretmenle çoban kapının yanındaki tuğladan örülmüş sıraya oturup koyu bir sohbete başladıklarında öğretmenin karısı Doña Josefa ile sınıfın büyükleri onları dinlemek için sessizce yaklaşırlardı. Patikalarda koyunlarıyla konuşacak kadar çenesi düşük biri olan Tomba amca kusurunun ortaya çıkmasından korktuğundan önce ağır ağır konuşur fakat öğretmenin konuşması onu kızıştırınca sonu gelmez hikayeler denizine dalması pek fazla sürmezdi. İspanya'nın içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan ya da ürünün yetersiz olmasından sorumlu tuttuğu kötü yöneticilerden dert yanan ihtiyar çoban o günde her zamanki cümlesiyle söze başladı. O günler bir başkaydı Don Joaquin. Benim zamanımda her şey farklıydı. Siz o günleri görmediniz. Fakat sizin zamanınız da şimdikinden daha iyiydi. Her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz. Büyüyüp adam olduklarında bu çocukların çekecekleri var. Hatıralarını anlatmaya başlaması hep bu şekilde oluyordu. Bizi Freyli'nin çetesindeyken görmeliydiniz. Çoban Freyli'yi düzgün telaffuz edemiyordu. Gerçek İspanyol diye onlara denirdi. Şimdilerde ise yalnızca Kopan'ın meyhanesindeki kabadayılara rastlanıyor. Ben o zamanlar 18 yaşındaydım. Başımda bir cesetten aldığım bakır kartallı bir miğfer, elimde de boyumdan büyük bir tüfek vardı. Ya Freyli, onu bir tanısaydınız, ne adamdı doğrusu. Şimdiki generallerin birini al, ötekine vur. Fleury hepsini cebinden çıkarırdı. Onu dizlerine kadar kıvırdığı papaz cübbesi içinde, eğri kılıcı ve tabancalarıyla atın üzerindeyken bir görmeliydiniz. Hep dolaşıyor, hiçbir yerde fazla durmuyorduk. Bazen buralarda, bazen Alicante'deydik. Hatta Albacete'ye kadar gittiğimizde olurdu. Düşman bizi daima izlerdi. Fakat elimize geçen Fransızları esir almaz, hepsini öbür dünyaya gönderirdik. Hala yalvardıklarını görür gibiyim. Monsieur, pardon. Monsieur, pardon demek istiyor. Ama ben süngüye hemen haşırt diye saplıyordum. Yüzü kırış kırış olmuş ihtiyar bunları heyecanla anlatırken yerinde duramayıp ayağa kalkıyor, perde inmiş gözlerinde zayıf kıvılcımlar yanıp sönüyor ve düşmanı şişler gibi değneğini hareket ettiriyordu. Daha sonra sıra öğüt vermeye geliyordu. O zaman ihtiyarın babacan görüntüsü kayboluyor, kanlı ve acımasız bir savaşın katılaştırdığı adamın vahşi yüzü ortaya çıkıyordu. Gençliğinin tam ortasında acımasız ve yırtıcı olmaya mecbur kalmış birinin vahşi içgüdüleri su yüzüne çıkıyordu. Çocuklarla Valencia lehçesinde konuşarak onlara tecrübelerinin meyvelerini sunuyordu. Ona inanmalıydılar. Her şeyi yaşamıştı. Hayatta düşmanı yenmek için sabretmek gerekiyordu. Topun gelmesini beklemeli ve geldiğinde onunla gerektiği gibi oynamasını bilmeliydiler. Bu vahşice öğütleri verirken yüzünün göz çukurlarında sönmek üzere olan yıldızlara benzeyen gözlerini kırpıyordu. Devamlı olarak bostanlarda kurulan tuzaklarla insan hayatının hiçbir değer taşımadığı bir savaşla dolu geçmişi işte bu şekilde gözler önüne seriliyordu. Çocuklara kötü örnek olmasından kaygılanan öğretmen konuyu değiştirip Tomba amcanın anılarının en önemli kısmını oluşturan Fransa'dan söz açtı. Bu bir saat sürecek bir konuydu. O ülkeyi sanki orada doğmuş gibi tanıyordu. Valencia Mareşal Suşe'ye, bağımsızlık savaşı sırasında Valencia'yı teslim alan Fransız birliğinin komutanı. Teslim olunca birkaç bin kişiyle birlikte esir olarak Fransa'nın Toulouse şehrine gönderilmişti. Konuşmasına çok kötü telaffuz ettiği ve o kadar uzun zaman sonra hala hatırladığı Fransızca kelimeler katıyordu. Orası ne ülkeydi? Orada erkekler beyaz ve tüylü şapkalarla dolaşırlar, enseye kadar varan yakalıklı, renkli ve uzun ceketlerin altında süvarilerinki gibi uzun çizmeler giyerlerdi. Kadınların üzerinde ise vücutlarının tüm hatlarını ortaya çıkaran eteklikler olurdu. İhtiyar işte bu şekilde imparatorluk döneminin kılık ve kıyafetlerinden, geleneklerinden bahsediyor ve bugünün Fransa'sının hala yüzyılın başlarındaki gibi olduğunu sanıyordu. Hatıralarını anlatırken öğretmen ile karısı onu dikkatle dinliyorlardı. Çocuklardan bazıları bu hesapta olmayan aradan yararlanarak kendilerini cezbeden koyunlarla oynamak için kulübeden ayrılıyorlardı. Kendilerinden düşmandan kaçarcasına uzaklaşan hayvanların kuyruklarından çekiyorlar, arka ayaklarından yakalayarak ön ayaklarıyla yürümeye zorluyorlar, onları yamaçlardan yuvarlıyorlar ya da üzerlerine binmeye çalışıyorlardı. Zavallı hayvanların zayıf melemelerle durumu protesto etmeleri bir işe yaramıyordu. Çünkü çoban son öldürdüğü Fransızın nasıl can çekiştiğini anlatmakla meşgul olduğundan onları duymuyordu.